Merhaba, Nuray Mert'le Soru Cevap programına hoş geldiniz. Nuray Mert'le her hafta gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Sizler için soruyorum. Nuray Mert kendisi de sizler için yanıtlıyor. Hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk.
Bu hafta biraz benim sevdiğim konular. İç politikayı daha çok seviyorum dış politikadan. Hele böyle tartışma varsa, biraz böyle polemik varsa açıkçası biraz daha iştahlanıyorum. Sevdiğim de konular. O yüzden biraz motiveyim ben. Şimdi Kürt sorununda bir muhataplık tartışması başladı Nuray Hanım. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Kürt sorununun çözümünde meşru bir adrestir dedi. Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Sezai Temelli de çözümün adresi İmralı'dır, yani Abdullah Öcalan'dır dedi. Sizce Kürt sorununda çözümün adresi neresi?
Ya oraya geçmeden önce ben de biraz tartışmalara baktım. Sezai Temelli aslında böyle doğrudan İmralı'dır dememiş, böyle bir açıklama yapmış. Fakat sonuç olarak asıl muhatap İmralı'dır diyerek, evet yani tartışılmayı hak eden veya dikkat çekici bir açıklama yapmış olmuş. Şimdi bir şey söyleyeceğim, hani yadırgatıcı olur diye korkuyorum. Türkiye'nin Kürt meselesi gibi HDP ve öncülü partilerin o siyasal çizginin de bir Türk sorunu var. Daha doğrusu Türk solunun temsilcileri olarak bu partilerde yer alanlar bazen kraldan çok kralcı, yani bir meşruiyetlerini ispat etmek için mi yoksa işte yani o hareketi ne kadar özdeşliklerini gösterebilmek için mi bilemiyorum. Böyle bir kraldan çok kralcı tavır takınabiliyorlar. Hepsi için söylemiyorum tabii. Ama son olan olay için. Onun ötesinde doğrusu ben HDP Genel Başkanlığı'nda bir Kürt olması gerektiğini söyleyen Hasip Kaplan'ı haklı bulmuştum. Yani bu tartışmanın gerisinden ve ben de bir Türk ve Türk solu temsili HDP'de sorun olduğunu düşünüyorum. Nitekim de son dönemde de işte HDP oylarıyla meclise seçilip istifa edip başka partiye katılmak veya bağımsız da kalırsanız aynı şey. Bunu çok demokratik açıdan sorunlu bulduğum bir şey. Bu Türk solunu temsil edeceğiz diye bu partide böyle bir sorun alanı oluşuyor diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu böyle çok uzatmayayım de çok bir şey yapması, yani yadırgatıcı bulunacak bir yaklaşım, ama ben böyle baktım ötüden beri. Onun ötesinde Sezai Temelli'nin, yani şimdi bugün de açıklama yapmış, göndermişsiniz sağ olun, oradan öğrendim. Biraz daha işte belli bir çerçeveye oturtuyor. İyi güzel, ama siyaset yapmak yani bir şeyin zamanını, etkisini de göz önünde bulundurmayı gerektiriyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun o açıklamasında vay işte İmralı'yı kriminalize etti, terörist dedi. Ben şimdi buna hemen itiraz edeyim diye acelecilik yapmanın bir alemi yoktu. Bu yaptığı şey ne sonuç veriyor? Herkesin algıladığı ve üzerinde tepindiği gibi işte HDP'nin hiçbir anlamı yok. Muhatap da değil zaten. Ve asıl muhatap Öcalan. Bunu itiraf ediyorlar. İşte o iktidar partisinin değirmenine su taşımış oluyorlar böylece. Veya kendilerini ittifak kurulabilecek bir siyasi unsur olmaktan çıkarıyorlar. Meşruiyetlerini zedeliyorlar. Zaten muhalefet ittifakının da böyle bir HDP'nin meşruiyetiyle ilgili bir kaygısı, çekingenliği. Hatta bizim çok eleştirdiğimiz, değil mi? Sürekli eleştiriyoruz. Evet. Yani böyle muhalefet partileri HDP'den bu kadar uzak durursa, Kürt meselesinden bu kadar korkar, telaffuz etmekten bu kadar korkarlarsa tabii olacağı budur. İşte ne muhalefet yol alabilir, ne Kürt meselesi konusunda bu demokratikleşmenin çok önemli bir meselesi olarak bir yol alınabilir veya ufkunu görebiliriz diyoruz. Şimdi tam da böyle bir noktada hani Kemal Kılıçdaroğlu hani böyle bir şey, bir adım atmışken daha önce de söyledi diyorlar, ama bu konjonktürde söylemesi önemli tekrar. Ve herhalde Kemal Kılıçdaroğlu da yani HDP muhatap alırız diyecek. Yani Öcalan'la görüşmek istiyoruz. Hadi bir heyet oluşturun, bizi İmralı'ya götürün diyecek hali yok. Yani bu yapıldı geçmişte. Muhalefet Partisi'nin ben bunun yapılmasını eleştirmesine de katılmıyorum. Yani o konuda gerçekten bir sorun var. Belki Sezai Temelli de biraz ona gönderme yapmak istedi. Yani çünkü Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının başında işte Erdoğan gitti değil mi? Yanılmıyorsam yani karıştırmıyorsam.
Önce eleştiriyor.
Yani evet Erdoğan gitti işte Öcalan'la görüştü. Halbuki muhatap almayız falan gibi laflar var. Bunlar gerçekten de dediğim gibi yani Sezai Temelli'yi de motive eden şeyler veya bir cevap bir bunu vereyim duygusu uyandıran bir şeyler söylemiş. Yani ama o da belli ki işte CHP'de hani Kürt meselesi konusunda hani bir adım atıyorsam hemen öbür tarafından da böyle hani yani yanlış anlamayın filan demeye getiriyor ama şimdi iktidar yani muhalefet ittifakı diye, muhalefet partisi diye şu barış sürecini ikide bir eleştirmenin, yani barış sürecinin çok eleştirilecek tarafları vardı. Ama vay nasıl muhatap alırsınız demek bu eleştirilerden bir tanesi olmamalı. Yani siz kim iktidara gelirse gelsin, eğer Kürt meselesinin çözümünden bahsedilecekse tabii ki bu Kürt meselesinin muhatap olan değişik unsurlar var. Parti, silahlı hareket, PKK ve onun lideri Öcalan. Bunlar tabii ki meşru değil. Yani kanun önünde meşru olmayan işler yapıyorlar. Ama bu kriz, bu barış sürecinde biz bunları çok konuştuk, tartıştık. Biz derken yani herkes. Bir kriz çözeceğiniz zaman şüphesiz yani legal veya legal olmayan, meşru bulduğunuz veya bulmadığınız o krizin çözümünde katkı sunabilecek, olmazsa olmaz özellik taşıyanları içeride bulundurmak durumunda kalıyorsunuz. Barış sürecinde de bu çerçevede yapılan doğruydu. Şimdi dediğim gibi muhalefet edeceğiz diye ikide bir bunu eleştirmenin, gündeme getirmenin alemi yok. Ama belli ki işte CHP'de hani kendisi böyle bir adım atabilmek için ilk önce bir iktidarı eleştirmek. İlk önce biz yani işte tamam bu gayrimeşru unsurlarla ilişkimiz yok demek zorunda kalıyor. Yani her ikisinin de ne için bunları söylediğini bilebiliyoruz ama iyi bir strateji değil. Yani özellikle Sezai Temelli'nin HDP adına böyle bir konjonktürde ve özellikle de işte dediğimiz gibi muhalefet ittifakı kurmak çok önemliyken böyle bir cevap vermiş olması iyi bir fikir değil.
Peki HDP yetmez mi, Öcalansız olmaz mı çözümde?
Şimdi bakın, bana sorarsanız, bana soruyorsunuz tabii, lüzumsuz bir cümle oldu. Tabii ki yani HDP meşru demokratik aktördür. Oradaki çetrefil olan konu yani ikide bir HDP'ye işte kardeşim sen niye bu PKK'yı terör örgütü demiyorsun, işte dışlamıyorsun filan konusundaki çapraşık konu şu. Bölgede milyonlarca insan kim ne derse desin. Biz beğenelim, beğenmeyelim, beğenmeyelim zaten beğensek biz de benzer siyasi yaklaşımlar benimseriz. Silahlı mücadele veren diye düşündüğü, özgürlük savaşçısı diye düşündüğü örgütü ve liderini önemsiyor. Ve HDP ve onun öncülü olan partilere de bu kesim oy veriyor. Yani demokratik planda temsilcilerini orada görüyor. Ama diğer taraftan da bunlar PKK'nin bir Kürtlerin hak ve özgürlüklerini kazanımında önemli bir aktör olduğunu düşünüyorlar. Zaten bu yüzden mesele çok keşmekeş. Yoksa aksi takdirde böyle bir problem, böyle bir sorun, böyle bir durum olmamış olsaydı. Evet yani HDP'de bir partilerden bir parti olurdu ve de temsil gücü olur. Ve müzakere, fazladan müzakere, barış süresi, kriz çözümü dediğimiz işlere gerek kalmazdı. Anlatabiliyor muyum? O manada tabii ki diğer unsurların da katılması gerekiyor. Nitekim geçmişte AK Partisi'nin yaptığı da bu idi. Yani bu gerekli bir şeydi. Hı hı. Ama onun ötesinde HDP'nin kendisini İşte yani biz de hani bir kenardan izliyoruz, en fazla bir kolaylaştırıcılık yaparız diye sürekli konumlandırması da gene bir başka büyük bir sorun oluşturuyor. Yani ne biz HDP'ye kendini iyice ayrıştır, işte lanetle PKK'ye terör örgütü de falan diye sıkıştırmamızın bir karşılığı anlamı yoksa, bu konuda biraz anlayışlı davranmak zorundaysak, diğer taraftan HDP'nin de kusura bakmasınlar ama demokratik alanda mücadele veriyorlarsa, evet, kendine görece özelliği olan bir alan açması lazım. Yani bu alanı açma, zaten Kürt siyasetinde ben bu sorunun çok önemli bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Sadece ben de düşünmüyorum, pek çokları düşünüyor. Yani ikisinin arasında bir yer var. Dediğim gibi ya böyle işte onu kriminalize etmek, sen zaten terör örgütünün uzantısısın demek, yoktu yani, seni böyle saymamam için lanetle demek. Yani bir çözüm getirmeyecek bir davranışsa, HDP'nin ve öncülü siyasi partilerin de kendilerine görece özel bir demokratik alan açmamaları başka bir sorun. Çünkü işte diğer onlarla ittifak yapmayı zorlaştırıyor. Karşısında kolaylıkla kamuoyu tepkisi oluşturulabiliyor. Yani illa
iki taraf da aslında
bir yöntemdir demiyorum.
Aslında CHP de HDP de kendi alanını daraltmış oluyor. CHP ileride iktidar olacaksa AKP'ye yönelik tek eleştirisini çözüm sürecinde işte muhatap aldınız, neden böyle yaptınız diye kendi aslında atacağı hamlelerin de önünü eleştireceği belki bir sürü haklı gerekçe varken çözüm sürecine dair en yapılmayacak böyle en geriden en kendisini geriye düşürecek yerden yani alıyor, ele alıyor. HDP'de kendini kendi alanını genişletmek yerine sürekli işte Sezai Temel'in yaptığı gibi orayı işaret ederek kendi meşruiyetine zarar veriyor diyorsunuz. Peki dediniz ki az önce evet eleştirilecek, yanlış yapılan çok şey olmuştur ama işte Kılıçdaroğlu'nun buradan başlaması hatadır. Ben o yanlışları sorayım. Neydi o yanlışlar? Siz o sürece tanıklık etmişte bir isimsiniz. Geriye dönüp baktığınızda temel noktalarının altını çizer misiniz? Hatta belki herkesin farkında olmadığı, sizin gözlemlediğiniz o sürece dair belki söylemeniz de sakınca olmayacak.
Vallahi herkesin şeyleri yok söylemekte. Yani biz de öyle çok içinde yer alan değil. İşte bir şekilde o çevre içerisinde barış süreci başarıya ulaşsın diye kendi çapında çaba gösteren insanlardık. Yani herkesin farkına varmadığı bir şey olduğunu zannetmiyorum ama altı çizilmesi gereken noktanın barış sürecinin bir kere iki tarafın çok farklı algılar üzerinden ve birbirine adeta yani ben şimdilik böyle söyleyeyim sonrasına bakarız diye geçiştirdiği böyle bir buna müzakere denmez. Yani bu çok bunun şeyi müzakerenin Alaturka veya
gülü kurtarmak
bir algısı yani işte ilk devlet tarafı işte biz Öcalan'ı istediğimiz gibi kullanırız. Yani yanımıza çekersek bu iş biter zaten. O talimat verirse bu iş çözülür diye düşünmesi. Ondan sonrasında düşünürüz demesi. Diğer tarafında ya bizim Öcalan zaten o kadar böyle şahane bir deha bir siyasi lider ki ve düşünür adam düşünür ki düşünce adamı ki bir şekilde zaten o müzakerelerde Tayyip Erdoğan'ı şey yapar, ikna eder, bütün tezlerini kabul ettirir falan gibi bir aşırı güven.
Bir tarafta da Kandil var tabii.
Aşırı beklenti Kandil de var ama yani asıl Öcalan'la şey arasında geçiyordu. Kandil'in devreye girmesi de yine bir sürü tartışmaya yol açtı. İşte Kandil Öcalan'dan bağımsız bir unsur mu değil mi veya bir görüş ayrılığı oluştu mu süreç içerisinde? Ben süreç içerisinde Öcalan'la Kandil'in görüş ayrılığı oluştuğu gözlemi yapan birisiyim. Ama lafı uzatmazsak o dönemdeki asıl mesele toplumsallaştırılmaması yeterince ki aslında akil adamlar falan gibi adımlarla bu yapılmaya çalışıldı. Ama yeterince değil ve de tabii şeffaf yürümemesiydi. Ki hatırlarsanız geçen hafta veya bir an önceki hafta bu sizinle de konuştuk. Mithat evet. Sancar, eş genel başkan Mithat Sancar bir televizyon programında hatta çok olumlu bir bence bir açıklama bunun üzerinden geçildi o programda. Aslında birazcık bunun derinleştirilmesi gerekir demiştim hatırlarsanız.
Bu Garoparlan mıydı Mithat Sancar mıydı Nuray Hanım?
Mithat Sancar'dı. Ben gayet iyi hatırlıyorum. Hı hı. Yani biz o dönemden çok ders aldık. Bu çok derinlemesine uzun boylu bahsetmedi ama o dönemden dersler aldık. Bir tanesi barışın toplumsallaştırılması, diğeri sürecin şeffaflığı konusunda yeterince başarılı olmadı o süreçti. Fakat dediğim gibi programda bir şekilde o önemsenmedi. Ben olsam bunun üzerine derinleşmeyi ve daha fazla yorum yapmasını beklerdim. Bunun üzerine yani tam özetleyeceğimiz şey barış sürecindeki mevzu da bence de sorun da bu noktadaydı. Şimdi tam da o yüzden belki şey gibi yorumlar da yapılıyor. İşte Sezai Temel ne de olsa eski genel başkan. Mithat Sancar'la aralarında işte yorum farkı oldu. Mithat Sancar'ın ılımlı bir siyaset izlemesine karşı böyle bir rakip. Yani siyaset rakip bir strateji izlediği, işte bunda bir aslında belki biraz da siyasi kariyer rekabeti olduğu filan üzerine de yorumlar yapılıyor. Tabii taraflar bunu kabul etmeyeceklerdi ama bu laflar da ortalarda dolaşıyor. Öyle veya böyle bizi o kısmı ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren daha Mithat Sancar'ın yaptığı daha ılımlılık demiyorum. Şimdi bu da kötü bir mana kazandı. Birisi radikal, birisi ılımlı. Birisi daha gerçekçi. Öbürü ise oldukça sorumsuz. Şu çerçeve içerisinde demeyi tercih ediyorum. Böyle bir çerçeve içerisinde görüyorum. Daha ılımlı ve sorumlu açıklamalar yapıyordu Mithat Sancar. O yüzden de zaten biraz da HDP'deki Türk sorunu dedim. Çok kızmazlar inşallah.
Ben başlığa çekmeyi düşünüyorum Nuray Hanım valla. Daha ilk dakikada manşeti verdiniz. Aldım oradan bu başlık dedim, manşet dedim.
Manşet verdim diye değil de biz daha önce konuşuldu. Dediğim gibi Asif Kaplan'ın yaptığı açıklamalar dolayısıyla falan da konuşuldu. Bu da bir mevzudur yani. Ha bu arada bir şey daha yani vaktimizde olmadıysa.
Yok vaktimiz var mı? Benim 5 dakikamız daha var.
Ben de dedim ya böyle bir spekülasyon yapmış olmayayım acaba. Yani böyle laflar dolaşıyor dedim. Mithat Sancar'ın izlediği siyasi stratejiye karşı acaba rakibi bir pozisyonda mı Sezai Temel kendini konumlandırıyor. Bununla böyle de algılayanlar var. Onun dışında ben yani gazeteci arkadaşların işte biz HDP'lilerle konuştuk. Onlar da Sezai Temelli çok tepkili. İşte hiç böyle düşünmüyoruz dediler. Falan gibi açıklamalarını çok etik bulmuyorum doğrusu. Yani şu açıdan HDP'liler açıklama yapmak isterlerse yaparlar. Resmi organları, kurumsal organları vesilesiyle. Yapmıyorlarsa yani olumlu veya olumsuz anlamda bu onların meselesi. Yani yapmamaları daha da bu olumsuz tabloyu derinleştirir mi? Yapmaları zor mudur veya niye yapmaktan kaçınırlar? Bu ayrı bir mesele. Ama hal böyleyken yani onlar resmi bir açıklama yapmazken telefonlara sarılıp da HDP'liler bir iki HDP'li ile konuşup HDP bunu söylüyor. Yani ben bu homojenleştirmeyi de hiç kabullenemiyorum. Ve dediğim gibi bir gazetecilik etiği açısından da çok sorunlu buluyorum. Bir kere HDP'liler dediğiniz için Sezai Temel de HDP'li. Onun gibi düşünen HDP'li de olabilir. Niye bir genelleştirme yapılıyor? Bir. İkincisi hepimizin eşi dostu var. Tamam açıyoruz telefon. İşte acaba yanlış mı anladım, böyle mi anladım falan diyoruz. Ama şimdi kalkıp bu yaptığımız konuşmalardan yani bunu habere döküp HDP'liye de genelleyip HDP'liler aslında işte kızdı kızmadı öyle düşünüyor düşünmüyor diyor yorumlamanın daha hem etik olmadığını hem de yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum. Bu sabah bir de bu gözüme çarptı.
Evet. Peki, noktalayalım mı burada Nuray Hanım, eklemek istediğiniz bir şey
daha
yoksa?
Neyse, noktalayacağız tabii.
Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. İyi haftalar diliyorum size. Hoşça kalın.
Ben teşekkür ederim.
Siz izleyicilerimize de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.